Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz hocamla birlikte. Bunlardan ilki 25 Mart Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde Ergün Bey'in kaleme aldığı Ahlakın Sonu, Ahlaksız Dindar, Ahlaklı Ateist başlıklı yazı olacak. İslam açısından ahlak ve din iki ayrı alan değil diye başlıyor hocamız bu yazısına. Bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Programımızın ikinci bölümünde de medyayı konuşacağız. Bildiğiniz gibi geçen hafta Türkiye'nin en büyük medya topluluğu, Doğan Medya Topluluğu satıldı. Bunun üzerinden Türk medya tarihini, Türk basın tarihini, Babali'yi konuşacağız. Medyanın Türkiye'deki manipülatif etkisi, iktidarlar üzerindeki manipülasyonu, toplum üzerindeki etkisi, bu manada medyayı hem küresel ölçekte hem de bizim ülkemizdeki işlevi açısından bir değerlendirmeye çalışacağız. Evet, ilk konumuz Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Ahlakın Sonu, Ahlaksız Dindar, Ahlaklı Ateist başlıklı yazısı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam, yazınıza İslam açısından ahlak ve din iki ayrı alan değil, ahlakın kaynağı tektir, o da dindir diye başlıyorsunuz. Dindarların ahlaklı olması ya da olmaması bunu değiştirmiyor diye devam ediyor. Evet. Bu yazınız hafta sonu çokça okundu. Ben de kıymetli dinleyicilerimize özellikle bugünlerde ahlak da bir tartışma konusu, ahlaklı dindarlık ya da ahlaksızlık bir tartışma konusu. Bu manada kıymetli dinleyicilerimize bir referans olması açısından Yeni Şafak gazetesinin internet sayfasında, arşivde bulunuyor. Hocamızın bu yazısına bir bakmanızı size de tavsiye ediyorum. Öncelikle hocam, bu konuyu niçin yazdınız? Evet. Ben onu sormak isterim.
Şimdi Türkiye'de birkaç senedir bir takım tartışmalar var. Bu tartışmalar inançlı insanların kendi üzerlerinde, daha doğrusu inançları üzerinde şüpheye yöneltiyor. Bunun temelinde şu var, deniyor ki efendim ya adam namaz kılıyor, efendim işte İslam diyor, din diyor, ağzında din kelimesi düşmüyor. Ama bir bakıyorsun dürüst değil, yalan söylüyor. Efendim veya işte ahlakın temel ilkelerine çok ters davranışlar ortaya koyuyor. Ya öte yandan da adam İslam'la ilgisi yok, ateist ama çok dürüst bir adam. Bunları ileri sürerek, inançlı insanların çelişkilerini gündeme getirerek dine karşı, dinin temeline karşı kuşkuyu derinleştiriyor insanlar. Yani doğru, dindar insanların davranışlarında dinin en temel değerleri olan ahlakla çatışan pratikler var. Bunlar ortaya çıkıyor. Fakat bu tür bir sorgulama yanlış. Bu sorgulamanın temelini aslında seküler bir bilince dayanıyor ve İslam'ın temelini sorgulamaya yönelen bir yönüyle Müslümanların kendi dinlerinden şüphe etmesine yönelik bir tutum. Bundan dolayı meselenin bu kadar basit olmadığını, bunun çok daha temelden bakılması gerektiğini düşündüm. Aslında bu yazıyı da 4-5 ay önce yazmıştım yani, ta o tartışmalarla birlikte. Şimdi yayınlamak nasip oldu. Çünkü bazen insan yazıları çok işte fikri yazılar, bunlar gündeme gider mi gitmez mi diye düşünüyor. Biz televizyonlara da çıkıp konuşuyoruz, siyasi tartışmaları yapıyoruz ama öte yandan biz inancımız gereği, duyduğumuz mesuliyet gereği kendi meselelerimizi, ülkemizi, inancımızı, tarihimizi daha temelde kavramaya da çalışıyoruz. Bu tür okumalar da yapıyoruz. Ve bu okumaları yapmanın da faydalı olduğunu gördük, bu yazıda gördüm açıkçası. Çünkü hakikaten inancın temelini sorgulayan bir tutum var ve Türkiye'de bu yayılıyor. Bunun temelinde de Müslümanım, dindarım diyen insanların düşünceleriyle pratikleri arasındaki paradokslar, ama bu paradoksları gözümüze sokarak bizi, dinimizi de sorgulamaya insanların hakları yok. Çünkü dinle dindar aynı şey değil yani. Din Allah'ın insanlara gönderdiği bir değerler manzumesi, insanların hayrına olan bir şey. İnsanlar hırsızlık yapmasın, yalan söylemesin, birbirini öldürmesin, adaletle hükmetsinler diye Allah bu dini gönderdi. Ve bu dinin en temel özü de ahlaka dayanıyor. Yani dolayısıyla bunu imha etmeye çalışmak, bunun üzerine şüphe oluşturmak sadece dindarlarınla ilgili bir mesele değil, doğrudan Allah'ın diniyle ilgili bir mesele. Bu meseleye ondan dolayı daha kapsamlı yaklaşmamız kaçınılmaz. Bazen pratik güncel sorunlar çerçevesinde davet edildiğimiz konseptler, içine davet edildiğimiz sorular birer tuzak. Bu tuzağı aşmak ve yeniden aslında kendimizi esaslarımıza uygun bir biçimde kendimizi görmek, görme çabasında olmak zorunlu. Bu yazı da böyle bir arayışın ve duygunun ürünü olarak ortaya çıktı aslında.
Evet. Hocam buradaki temel meselenin dini ve ahlakı iki ayrı alan olarak görmek evet. aslında. Ve bunun sekülerleşme ile gelen bir bilişsel değişim olduğunu söylüyorsunuz. Zaten modernliğin hümanist projesi ahlakı dinden ayırdı evet. diyorsunuz. Yani evet. bu dini ve ahlakı iki ayrı alan olarak görmenin sekülerleşmenin bir projesi olarak evet. Algılamak ya da görmek bunu da biraz açabilir misiniz acaba?
Bu çok doğru, bu önemli bir şey. Çünkü Avrupa'da sekülerleşme çıktığı zaman artık dendi ki biz bundan sonra iyi ve kötüyü metafizikle tanımlamayacağız. Dinin kaynağı yani ahlakın kaynağı din değildir dediler. Biz ahlakı artık dünyevi bir takım temellerle açıklayacağız. Sosyologlar burada dedi ki işte ahlakın kaynağı toplumdur. Toplumlar bir araya gelirler, sözleşirler iyi konusunda, kötü konusunda. Beraber yaşarlar. Bir süre sonra toplumlar değişir, onların iyi ve kötü esasları da değişir. Bu bakış açısı tamamıyla relativist, tamamıyla izafi bir bakış açısı. Antropoloji de bu bakış açısını savunuyor. O da diyor ki işte insanın varlığından, kültüründen yola çıkarak iyi ve kötü tanımlanıyor. İnsanlar yeryüzünde yaşadıkça, değiştikçe, ilerledikçe iyi ve kötü anlayışları da değişir. Bu bütün sosyal bilimlerde, seküler sosyal bilimlerde karşımıza çıkan bir şey. Ve sekülerlik de tamamıyla dinden ayrı olarak ahlakı bu temel parametrelerle, dünyevi temellerle tanımlıyorlar. Türkiye'de de bunun iz düşümlerini görüyoruz. Mesela 1940'larda Ahlak Şurası toplanmış. Türkiye Maarif tarihinde bunun metnini görmüştüm. Çok enteresan. Bu Ahlak Şurası'nda Peyami Safa'nın sunduğu, ki Peyami Safa milliyetçi muhafazakar bir adam aslında. Daha sonra tabii bırakıyor bir tutumunu. O Ahlak Şurası'nda bir tane Allah kelimesi geçmiyor. Bir tane Tanrı kelimesi de geçmiyor. Peyami Safa'nın önerdiği metinde de geçmiyor. Tam aslında seküler bir ahlak arayışının göstergesidir o toplantı, o metinler. Ama Türkiye'de bu yürümedi. Avrupa bunu bu şekilde geliştirdi ve bunu kendi açısından da bir yere oturttu. Fakat bütün bu çabalar ve ahlakı seküler alanda tanımlama çabası, arayışını ben gerçek manada bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Onlar ne kadar ahlakı bence dünyevi temellerle tanımlarlarsa tanımlasınlar, sonuçta insanların evrensel bir doğası var. Evrensel bir tabiatı var. İnsanların evrensel bir tabiatı olduğunu John Locke gibi Avrupalı filozoflar da söylüyor. Ve Kant gibi bir filozof da söylüyor aynı şekilde. İslam filozofları da fıtrattan bahsediyorlar. Buna fıtrat diyorlar. Peygamber Efendimiz'in bir hadisine de dayanarak. Dolayısıyla ahlak kelimesi de bununla çok örtüşen bir şey. Ahlak Arapça'da biliyorsunuz yaratılış demektir. Yani insanın yaratılışında olan, değil mi? Dolayısıyla bizim yaratılışımızda Kur'an'da da bahsediyor. İnsanları iyi ve kötü üzerine yarattık. Ama iyi eğilimi daha tercih edilebilir ağırlıkta insanlara sunduk. Dolayısıyla bizim enfusi dünyamızda, bizim evrensel fıtratımızda, bizim ruhumuzda iyi olan duygular, düşünceler, ilkeler bir de peygamberler tarafından getirilen vahiylerle bize hatırlatılıyor. Böyle baktığımız zaman ateistler veya sekülerler Kur'an'ı veya peygamberlerin vahiylerini kabul etmeyebilirler. Ama Allah'ın yarattığı fıtrattan tümüyle kaçınmaları mümkün değil. Çünkü insan onları Allah yaratmış. Allah yarattığına göre yaratılış yani ahlak onlarda da vardır. O yaratılışa uygun davrandıkları zaman kendileri ne kadar antropolojiyle, ne kadar sosyolojiyle,
hümanizmle
açıklasınlar, evet. O yine de o yaratılışın bir yansımasıdır.
Evet.
Dolayısıyla aslında mutlak anlamda ateistin de dinden, din temelli ahlaktan kaçınma imkanı yok. Ve ateistin yaptığı iyi şeyleri de onun ateistliğiyle değil, onun bir insan olarak, Allah'ın bir halifesi olarak yaratıldığında Allah'ın ona verdiği fıtrattan kaynaklanıyor ve onun bir yansıması olarak hayırsever oluyor, iyiliksever oluyor, yardımsever oluyor. Benzer bir biçimde Müslüman bir insan da, dindar bir insan da iyiliğe ters hareket ettiğinde, kötülük yaptığında, adam öldürdüğünde, yalan söylediğinde yaratılışına ters hareket ediyor. Vahiye de ters hareket ediyor. Dolayısıyla o yanlış davranışları İslam'dan kaynaklanan şey değil, tam tersine İslam'a aykırı olan şeylerdir. Şimdi bizim bakış açımız da sekülerlerin bakış açısından ateistlerin bakış açısından şöyle bir farklılık var. Onlar İslam'ı tanımlarken tamamıyla Müslümanların pratiklerine bakarak hareket ediyorlar. Ve dolayısıyla İslam'ı da buna göre tanımlıyorlar. Biz de böyle bakarsak onların paradigmalarına, bilincimiz onların paradigmalarına göre işlemiş olur ve hata yaparız. Çünkü biz böyle bakmayız. Biz doğrudan vahiyle bakarız. Yani vahiyle bakarız. Bir Müslüman vahiye uygun davranıyorsa o davranışı İslam'dır, Müslümanlıktır. Ona ters davranıyorsa İslam değildir, Müslümanlık değildir. Bunu çerçevede birçok tuzak sorular var. Mesela işte bakın ya İslam diyorsunuz ama İslam dünyasının hali ortada. İslam dünyasının hali ortada da yani bu Müslümanların İslam'la ters hareket etmelerinden kaynaklanıyor. İslam diyor adaletli davranın, davranmıyorlar. İslam diyor bir araya gelin kendi aranızda değil mi? Sözleşin, sorununuzu çözün.
Zulmetmeyin diyor.
Zulmetmeyin diyor.
Zalimlik yapıyorlar.
Zalimlik yapıyorlar. Efendim dolayısıyla bu İslam'la ilgili değil, bu Müslüman dindarlarla, Müslümanlarla ilgili bir sorun. İkisi aynı şey değil, farklı şeyler. Fakat oryantalistler ve bu yeni kuşak bilim adamları sürekli pratiklere çekerek bizi materyalizmde baktıkları için.
Evet.
Ve bizim dini bu nesnel sosyolojik ilişkilerden yola çıkarak anlamamızı istiyorlar. Biz sosyolojiyi anlamaya çalışırız ama dinimizin temeli sosyolojiye de dayanmaz, antropolojiye de dayanmaz.
Aslında orada yani, dinin özündeki hakikati parçalamaya çalışıyorlar değil mi hocam?
Tam da bu. Yani bu ahlak meselesinin bugün mesela ahlakın sonu kavramını kullanmamın nedeni bu tam da. Post-truth diyorlar. Hakikat sonrası. Hakikat sonrası diye bir şey olmaz. Hakikatin yok olması, insanlığın yok olması demek. Ama pratiğe baktığımız zaman Avrupa felsefesinde, Avrupa dünya görüşünde bugün hakikat yoktur anlayışı gittikçe yaygınlık kazanıyor. Hakikat kişiden kişiye göre değişir anlayışı yaygınlık kazanıyor. Bu nihilizmin de yaygınlık kazanması demek. İngiltere'de ateizm gençler arasında %70'e çıkmış. Daha yeni bir araştırmayı okudum. Bu hakikaten dehşet bir şey yani, ürkütücü bir şey. Hakikat olmadığına göre diyor ben niye inanayım yani. Hakikat Avrupa'da kilisede tecessüm ediyor. Kilisede yaptıklarıyla bir A diyor, bir B diyor, bir C diyor. Birbiriyle paradoks taşıyan bir sürü unsurlar üzerinde taşıyor. Bu durumda hakikaten insanlara inandırıcı gelecek bir doğruyu göremiyor insanlar. kutsal metinlere de inanmıyorlar. Bunlar insanlar tarafından yazılmış diyorlar. Dolayısıyla hakikat orada hakikat olma vasfını kaybediyor.
Yani dinlerin şimdi, de iddiasından vazgeçirilmesini de doğuruyor bu değil mi hocam? Yani
kesinlikle.
Bunun birçoğu bir ilerisi dini çoğulculuk deniyor.
E tabi.
Madem hakikat tek değil, birden evet. fazla hakikat var. O zaman tüm dinler bu hakikati arıyor.
Evet.
Hepsi doğrudur.
Hepsi haktır. Kendi içinde haktır, doğrudur.
Haktır gibi. Dolayısıyla bir Müslümanın evet. hani son din temsilcisi bir Müslümanın da iddiasından da dönmesine, caymasına da vesile olabilecek arayışlar bunlar.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle, çok doğru.
Bizim açımızdan böyle bir tehlikesi var.
Kesinlikle, ya ontolojik düzeyde, akidevi alanda hakikat tektir. İşte Allah birdir diyoruz. İşte Kur'an diyoruz. Vahiy diyoruz. Diriliş diyoruz. Ahiret diyoruz. Bunların esasları ortaya konmuştur. Bu bizim için hakikattir bunlar. Ama bu hakikatlerin toplumsal alana yansımaları, bunlar zaten akide meselesi değiller. Topluma yansımaları, fıkıh haline gelmeleri, yorumlar haline gelmeleri, evet orada bir çoğulculuk var. Ama bu dinsel çoğulculuk tamamıyla fıkıhla ilgili, sosyolojiyle ilgili, siyasalla ilgili çoğulculuktur. Dinin hakikatinde çoğulculuk olmaz. Yani o temelde, esasta çoğulculuğu savunduğumuz zaman işte bu post-truth'tur. Yani hakikat sonrasıdır. Postmodernlik de bunu savunuyor. Dolayısıyla o, yani o dinin kendi, dinle kurduğumuz ilişkinin otantik yapısının tamamıyla bozulması demek. Çünkü dinle otantik olarak kurulan ilişki şudur. Bir Hristiyan, Hristiyanlığa inandığı zaman o Hristiyanlık onun için hakikattir. Bir Müslüman İslam'ı tercih ettiği zaman İslam onun için hakikattir. Şimdi bu otantik bakış açısını terk edip efendim ya Hristiyan'a göre Hristiyanlık doğru, Müslüman'a göre de Müslümanlık doğru, Budizm'e göre de Budizm'e doğru. Aslında hepsi doğru. Bu tamamıyla postmodernist bir bakış açısı, tamamıyla günümüzün işte seküler bir bakış açısı, aynı zamanda hiçbir semavi dinin benimseyeceği bir bakış açısı da değil. Bir yönüyle dinleri din dışı alandan, materyalist ve pozitivist alandan hareketle yorumlama ve tanımlama çabasıdır. Biz dinlerin dünyalaşırken, tabiri caizse, kurumsallaşırken, sembollere dönüşürken, medeniyetlere dönüşürken, dinleri tarih konusu yapabiliriz, sosyolojik konusu yapabiliriz, siyaset konusu yapabiliriz. Ama dinin ontolojik yönünü hiçbir zaman dünyevi şeylerle tanımlayamayız. Yani dini Allah nasıl anlamamızı istiyorsa orada öyle anlarız. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki böyle anla diyor. Allah birdir diyor. Şimdi insanlar Allah'ın birliğini farklı algılayabilirler. Bu insanların kendi bilinçleriyle ilgili durumları ve sorunları. Bu hakikatin parçalanmasının pratikleri de karşımıza çıkıyor. O nedenle insanlar diyor ki ya o şunu diyor, bu bunu diyor, öbürü başka bir şey diyor. Dolayısıyla aslında doğru yok, hakikat yok. Ahmet'e göre bu, Mehmet'e göre bu, Ayşe'ye göre şu. Bu gençlerin de ciddi anlamda zihnini karıştırıyor. Orta kuşağın da zihnini karıştırıyor. Bu bir karıştırma, bir yönüyle aslında nihilistleşme. Nihilist kültürün yeniden yükselmesi demek bu. Hep vurguluyorum, hakikaten bu nihilizm kültürünün yükselmesi demektir. Yani hakikatin merkeziliğini kaybetmesi demektir bu. Hakikatin parçalanması demektir bu. Allah'a olan tevhid ilişkisinin anlam kaybına uğraması demek. Tevhid tam da bizde budur yani. Hakikatin birliği demek tevhid.
Evet.
Allah'ın birliği demek, hakikatin birliği demektir.
Evet. Hocam belki bu yazınızın konusu değil ama son günlerde şunlar da tartışılmaya başlandı Türkiye'de. Bazı akademisyenler de dile getirdi. Ahlakın bozulması, özellikle dindar insanlarda.
Evet.
Belki az önce konuştuğumuz tuzaklardan biri de bu. Hani dindar insanların ahlakının bozulmasını örnek göstererek, hani dinin bağlayıcılığının, dinin otorite olmasının, ahlakın kaynağı olmasının da bir şekilde ifsad edilmesi
evet,
anlamına
evet.
da geliyor. Fakat bir vaka var önümüzde.
Bir vaka da var. Evet.
Geçenlerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör İhsan Fazlıoğlu
Evet.
Teknik Elemanlar Derneği, TEKDER, İstanbul Şubesi'nin düzenlediği bir panelde konuştu. Hatta böyle dedi mi demedi mi diye de tartışıldı.
Evet.
Videosu da var.
Evet.
Fazlıoğlu diyor ki hocam, muhafazakar, dindar bir insan İhsan Fazlıoğlu. Dinleyicilerimizden bazıları tanıyordur. Çalışkan bir akademisyen. Diyor ki 15 Temmuz'dan bu yana, o tarih de ilginç hocam. Hani bunu bir değerlendirelim istiyorum ben. Eğer tenkit edeceksek tenkit edelim ya da hocanın söylediğinin bir hakkı var mı? O hakkı da teslim edelim. 15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil, tanrı tanımaz öğrenci gelip, yani ateist öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular.
Evet.
Başörtülü, öyle geleneksel de değil, bildiğim başörtülü, aileleri de örtülü kızlar diyor. Ortak neden, bu önemli hocam, sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucu. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşur oluruz diyor. Hani evet, ortada bir ahlak sorunu var. Biz dedik ki ahlakın kaynağı tektir, dindir. Evet. Bu ateistler için bile böyle.
Böyle, evet.
Bir de hocam, yani sembolik olarak tamamen Müslüman mahallede olan, çok dindar olan özünde, ki işte hani başörtüsüyle bu dindarlığını da ilan eden kızlardan bahsediyoruz. Hocanın böyle bir tespiti var. Ben burada şunu sormak istiyorum hocam. Bunlar vardır değildir, başörtülü ateist kızlar olur mu olmaz mıdan ziyade. Hani dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemi sonucu diyor.
Evet.
Acaba ahlakın bozulması bu manada kendine bir meşruiyet mi kazandırıyor? Yani aynı dine mensup, aynı ahlak havzasında bulunan insanlardan bir kısmı, etkin olan bir kısmının surda bazı gedikler açması, diğer takipçilerin ya da etki alanına girecek, onlardan daha çok etkilenecek insanların da bu manada bir yozlaşmasına mı sebep oluyor? Bu manada önde olanların, muhafazakarların, bu hocam bunun içerisinde hani iktidardaki insanlar olabilir, toplumun önündeki kanaat önderlerinin aile hayatları olabilir, akademisyenler olabilir. Böyle bir mesuliyet yok mu onlarda? Bunu nasıl değerlendirirsiniz acaba?
Şimdi tabii bu başörtülü ateist ifadesi çok magazinel bir ifade, çok pejoratif bir ifade, çok dikkat çeken bir ifade. Bunu kullandığınız zaman herkes hemen size kulak kabartıyor. Bir problem var burada.
Evet.
Hakikaten İhsan Hoca bu ifadeyi kullandı mı, başörtülüle insanlar geldiler benimle ateizmi tartıştılar. İhsan Bey işte felsefeyle ilgilenen bir
Tam da böyle söylüyor hocam. Görüntüleri var yani.
Yani geldiler bana, ateizmimi sordular yoksa ateistler mi dedi.
Ateistler o.
Ateistler.
Evet.
Şimdi burada ben başörtülü birisinin ateizm düşüncesiyle beraber, ya başörtü ve ateizm, ikisini çok büyük bir paradoks görüyorum açıkçası.
Evet.
Burada ya bir ahlaksızlık var açıkçası. Çünkü ahlak aynı zamanda bir tutarlılık demektir yani. Başörtü Allah için takıyorsun. Üniversiteye giden bir kız öğrenci bunun bilincindedir yani.
Evet.
Dolayısıyla Allah için bir eylemde bulunan birisi kalkıp Allah'ı inkar edemez. Allah'ı inkar eden birisi de kalkıp Allah'ı inkar ettiğine göre onun emrettiği bir şeyi yapmaz.
Yapmaz.
Ya çok basit, A'dır mantık ilkesine uymayan bir şey var burada. Bir pratik var bir defa. İkincisi tabii ateizm gençler arasında özellikle Türkiye'de ilgi oluşturuyor. Deizm ve ateizm. Bunun bir yansıması. Gençler bir şeyler öğrenmek, okumak, protestolarını ortaya koymak, kendilerini temsil etmek gibi arayışlar içinde olan bir grup. Eğer bunlar, ben bunu aileyle, anne babayla olan ilişkileri açısından çok önemsiyorum yani. Anne ve babasıyla ilişkisi iyi olmayan gençler, anne ve babasının temsil ettiği dinle de ilişkisi iyi olmaz.
İyi olmaz, evet.
Böyle bir şey var. Dolayısıyla tepkisel olarak anne ve babasını çok büyük bir tepki içindeyse, anne ve babasının en çok tepki duyacağı şey ne olur bir dindar ailede? Ateizm olur. Ve ona yönelme tutumları ortaya çıkar. Bu bir arayış daha çok. olarak karşımıza çıkabilir. Kendini bir protesto kimlikle ifade etme çabası olabilir. Bir psikolojiye daha çok bu dayanıyor bence. Çünkü ateizm, gerçek manada ateizm bir ciddi ateist felsefeyi okuyarak, benimseyerek vesaire, bu böyle lise yıllarında kolay olacak bir şey değil. Dolayısıyla liseli bu tür yönelimler önemli ölçüde, aslında üniversitede de bu yönelimlerin psikolojik kökenli olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan da şu da bir gerçek. Türkiye'de hem dindarlar hem de genel toplum materyalizmle çok daha fazla tanışıyor pratik hayatında. Daha fazla maddileşiyor, daha fazla dünyevileşiyor. Biz hepimiz yani. Yatırımlarımız var, efendim işte ödemelerimiz var, gelecekle ilgili maddi kaygılarımız var. Biz bir 20 sene öncesine karşı daha fazla kalkınmacı bir toplumun paradigmasına, içine yerleşerek dünyaya bakan bir toplum haline geldik. Burada işte kültürel boşluk, manevi boşluk, ahlaki boşluk olduğu için bu tür sapmalar çoğalıyor. Yani ekonomik kalkınma kültürel boyutuyla, manevi boyutuyla desteklenmediği zaman bu tür sapmalara daha fazla yol veriyor.
Evet.
Bu genel toplumda da böyle, dindarlar arasında da böyle. Ama dindarlar elbette dinle kendilerini tanımlama iddiasında oldukları için onların bu tür pratikleri çok daha fazla dikkat çeker. Dikkat çekmesi de normal yani. Çünkü din iddiasında olan insanların daha dikkat etmesi gerekiyor. Yani başörtülü olan birisi açıkça, yani benim başımda başörtü var, ben Allah'ın emrettiklerine uymaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla bu doğrultuda bir takım tavırlar içinde olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman, dine ters düşen şeyleri yaptığı zaman başörtülü birisi, başı açık olan birisine göre çok daha fazla dikkat çeker. Bu işte Allah adına sakal bırakan, namaz kılan bir insan için de geçerli. Namaz kılan bir erkek veya işte dindar sakallı bir erkek kalkıp yalan söylerse namaz kılmayan birisine göre çok daha fazla göze batar. Burada dindarların da bir mesuliyeti var. Çünkü dindarlar bugün eskiye göre daha fazla dini özgürlüklere sahip, daha fazla iktidarda temsil ediliyorlar, daha fazla dünya imkanlarına sahip. Ve dindarların bu kendi içinde dinleriyle yaptıkları arasındaki paradokslarına bir bakmaları, bunlarla yüzleşmeleri, dünyayla kurdukları bu yoğun ilişkiye biraz daha dönüp bakmaları gerekir. Bu çelişkileri yaşadığımız zaman anne ve babalar olarak çocuklarımız bize inanmıyor, bizim inandıklarımıza da inanmıyorlar. Ve o zaman bizim inandıklarımıza karşı ters tepkiler ortaya koyuyorlar. Biz dindar ailelerin, muhafazakar ailelerin, yetişkilerin, yeniden çocuklarımızın bu tür dinden uzak şeylere sapmamaları için paradokslarımızı azaltmamız gerekiyor. İddia ettiğimiz dine uygun daha fazla titizlik göstermemiz gerekiyor. O zaman çocuklarımızın da bizimle olan ilişkileri değişir. O zaman savunduğumuz inancı onlar da savunmada, onlar da benimsemeye yönelirler. Ama biz sadece dini ve ahlakı bir kontrol aracı olarak görürsek, bak kontrol aracı, çocuklarımız buna tepki gösterirler. Kontrol kötü bir şeydir. Sürekli dikte ettirilen, sürekli gözetleyen, sürekli sınırlayan, sürekli haram vaaz eden. O zaman genç adam yaşamak ister. Ya bu bana yaşanacak alanları söylemiyor. Dünyada var olacak alanları söylemiyor. Hep olmayacak şeyleri söylüyor. Hep yasak şeyleri söylüyor. Genç adam tabii burada kendisini, ya ben dünyadan tümüyle el etek çekeceğim, böyle bir şey çekilmez, yaşanmaz der. Bizim tabii kültürümüzde bunun bir dengesi var yani. Bu denge önemli. Yani eğlenceyi de meşru daire içinde yapar insanlar, değil mi? Eğlenceyi tümüyle yasaklamaz bizim dinimiz. Gezmeyi de öyle, giyinmeyi de öyle. Ha, takva düzeyinde yapma evladır. Ama herkese takvayı diyelim, dayatmak diyelim, yani kötü bir şeye yol açabilir. O nedenle çocukların, gençlerin daha hassas bir ilişkiye ihtiyacı var. Onları kontrol etmekten çok, onlarla daha yakın, daha karşılıklı kabule dayalı ve paradokslarımızdan uzak durarak onlarla ilişki kurmak herhalde onlara biraz daha şey yapar yani diyelim.
Evet.
Bu sorunlardan uzak tutar.
Evet hocam. Hocam aslında çok yönlü bir konu. Fakat biz hani ahlak ve dinin aynı olduğunu kabul ediyoruz. Kaynağının aynı olduğunu kabul ediyoruz. Ahlaki olmayan bir davranış aynı zamanda özünde dine de aykırıdır diyoruz. Evet. Programımızın bu bölümünde de medyayı konuşacağız. Türk medya tarihinin amiral gemisi olarak nitelendirilen Hürriyet Gazetesi'nin de içinde bulunduğu Doğan Medya'nın Demirören Medya grubuna satılması üzerinden Türk medya tarihini, Türkiye'de medyanın, basının işlevini, artık basın da diyemiyoruz çünkü görsel medya diye bir yeni tabir bu, görsel medya ve yazılı medya diye ikiye ayrılıyor artık, biliyorsunuz. Eskiden gazeteler tek başına başı çekerken artık televizyonlar, internet siteleri de bu medya gruplarının diğer unsurlarını meydana getiriyorlar. Aydın Doğan'ın sahipliğini üstlendiği Doğan Medya grubu Demirören Medya grubuna satıldı. Erdoğan Demirören'e satıldı. Hem satıldığı değer açısından yaklaşık hocam 900 milyon dolar bir ücrete satıldı. Bu Doğan Medya grubu, işte içerisinde CNN Türk gibi bir haber kanalı var. Kanal D gibi bir ülke çapında yayın yapan bir kanal var. Çokça seyredilen televizyonlar bunlar. Hürriyet gazetesi var. Posta gazetesi var içerisinde ve diğer bazı yine kanallar var. Tabii biz hocam biraz Doğan Medyası'nı ben buradan başlamak istiyorum. 28 Şubat sürecindeki tavrıyla daha çok eleştirdik ama tabii Hürriyet Gazetesi uzun yıllardır, 40'lı yılların sonunda bildiğim kadarıyla yayım hayatına başlıyor. Yani darbeleri görüyor, muhtıraları görüyor. Aldığı pozisyonlar çoğu zaman işte askerlerin yanında darbe zamanlarında. 28 Şubat sürecinde yine askerlerin yanında ülkenin dindarlarına karşı bir pozisyon aldığını biz biliyoruz o zaman, yine Doğan Medyası'nın. Bu manada da 28 Şubat süreci açısından Doğan Medya grubu hep mimliydi. Zanlıydı yani, daha doğrusu. Evet. Zan altındaydı yani. 28 Şubat sürecini körüklemeleri, evet, kısmen manipüle etmeleri, o dönemin bir şekilde muhtıracı askerlerine, bürokratlarına sözcülük yapmaları nedeniyle mimlenmişlerdi Türkiye'deki, evet, muhafazakarların, dindarların gözünde. Bu manada benim en ilgimi çeken yorumlar bu satışla beraber 28 Şubat'ın şimdi sona erdiği yönündeydi. Yakın tarihimizden itibaren isterseniz geriye doğru bir Türk basın tarihine bir bakalım istiyorum.
Evet. Evet.
Aynı zamanda küresel ölçekte de medyanın gücünü de bir değerlendirebiliriz.
Evet, evet.
Siz nasıl buldunuz bu satışı hocam?
Tabii bu aslında basit bir Aydın Doğan'ın elinden, Aydın Doğan'ın veya medyayı bırakıp işte Demirören'in alması biçiminde okunacak bir olay değil. Yani bu çok daha aslında geniş anlama sahip olan bir şey. Medyada ana akım medya diyoruz. Ana akım medya Türkiye'de kimlerle çalışıyordu? Nasıl bir kamuoyu üretiminde bulunuyordu? Buna bakmak gerekiyor bir defa. Bu ana akım medya kamuoyu üretiminde bulunurken, yani Türkiye'de insanları belli bir biçimde bilgilendirirken, yönlendirirken, algı yönetimin çerçevesinde inşa ederken ne yapıyordu, ona bakmak gerekiyor. Burada bir defa çok ezici bir çoğunluk olarak seküler, sol, kemalist, ondan sonra sosyal demokrat kısmen insanların yazdığı, haber yaptığı, muhabirlik yaptığı, köşe yazarlığı yaptığı, yayın yönetmenliği yaptığı bir medya grubuydu. Bu bir sosyolojik grubu anlatıyor aslında. Bir sosyolojik grup var burada. Bu sosyolojik grup bir, işte batıcıdır. Türkiye'nin tamamıyla batı gibi olmasını istiyor. İki, bu sosyal grup dine karşı ciddi anlamda mesafelidir. Dinle ilgili birçok çarpık, yanlış, yönlendirici haberler yapıyordu. Ve Türkiye kamuoyunu bu çerçevede yönlendirmeye çalışıyordu. Yani kendi tarihine, kendi geleneklerine, kendi toplumuna yabancı olan bir çalışanlar grubu, gazeteciler grubu aslında, aydınlar grubu burada etkiliydi. Bence bu önemli asıl.
Şimdi sol ve sekülerist değil mi?
Evet, sol bunlar ve seküler aslında. Bunların ideal toplumu, Türk toplumun bir an önce batı gibi olmasıydı. Ondan sonra batı gibi olurken de demokrasi açısından batı gibi olmayacak mesela. O zaman gerektiğinde demokrasi askıya alınabilecek. Nitekim dediğiniz gibi 28 Şubat dönemindeki haberlerine, manşetlerine baktığımız zaman bunu açıkça görürüz. Ertuğrul Özkök'ün yazdıklarını açıkça görürüz. Yani son Afrin olayında bile ne işimiz var derken sürekli Türk siyasetini bloke etmeye, belli bir çerçevede yönlendirmeye çalışan bir tutum var. Ki yıllarca orada genel yayın yönetmenliğini yaptı. Şimdi başka bir şey diyor. Aba altında sopa göstermekten geri kalmıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'nin aydın profili değişti bir defa. Yeni gazeteciler, yeni yazarlar yetişti. Toplum devletle daha barışık hale geldi. Yani milletle devlet, merkezle çevre, AK Parti dönemiyle birlikte ciddi bir etkileşime girdi. Ve bu basın grubu kendini yenileyemedi. Bakın, muhafazakar kesimin basın grubu Türkiye'nin %40'ına hitap ediyor ve hep aşağılanır. Yok bu işte tümüyle AK Parti'yi savunur, şu bu. Ama muhafazakar kesimin basın grubuna bakın. Yani birçok muhafazakarların dışında içinde efendim işte milliyetçi olan var, liberal olan var, sosyal demokrat olan var, seküler olan var. Bunların da yazdığı, bunların da beraber çalıştığı bir basın, bir medya grubunu görürsünüz yani. Değil mi? Bir Yeni Şafak'a bakın.
Evet.
Yani bunu görürsünüz. Veya bir Ülke televizyonuna bakın. Ülke TV'ye, Kanal 7'ye bakın. Dolayısıyla aslında onların hep eleştirdiği gibi bir şeyi yansıtmıyor. Fakat bu ana akım medya kendi bu bahsettiğimiz homojen elit grubunu korumaya çalıştı. Bunu, bu değişimi gerçekleştirmesi lazımdı halbuki. Yani bunu yapmadı. İkincisi, devlet ve millet ilişkisi değişti. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu daha yoğun bir biçimde bunu görüyoruz. Türkiye yeni adımlar atıyor artık. Devletle millet kucaklaşıyor. Dinle devlet barışıyor. Devlet dinle barışıyor. Orduyla din ilişkisi aynı şekilde. Bütün bu değişmelere uyumlu hale gelmesi lazım şeyin. Veya bunları algılayacak bir duruma gelmesi gerekiyor medyanın. Ana akım medya bu çerçevede bence kendini yenilemek üzere bu el değiştirme hareketini yaptı. Türkiye ana akım medyada bundan sonra artık belli bir elit grubunun yönlendirdiği bir yapı olmaktan çıkacak. Daha yeni elitlere de açık olacak. Türkiye'nin toplumunu, Türk toplumunu daha geniş bir biçimde kucaklayacak. Daha çoğulcu olacak. Yani çoğulcu unsurlar sadece muhafazakar medyada olmayacak. Burada da olacak.
Burada da olacak.
Yani o Türkiye'de medya, tabii basın daha önce vardı. Bunun ilk çıkışı ecnebilerdir. Yani İzmir'de ecnebiler ilk gazeteyi açar. Daha sonra Takvim-i Beka'yı 2. Mahmut döneminde devlet açar. Ondan sonra İstanbul'da bir aydınlar grubu devreye girmeye başlar. Başlangıçta tabii aydınlar bir araya gelip rahatlıkla bir medya grubu oluşturabiliyorlardı. Fakat sonra bu büyük bir endüstriye dönüştü. Yani bir gazete çıkarmak, bir televizyon finanse etmek ciddi bir mesele. O nedenle sermaye ile yeni ilişkiler kuruldu. İşte Baba Ali'den iki telliye doğru bir değişmeden bahsederken de bunu vurguluyoruz. Baba Ali'de daha çok aydınlar, fikirle ilgili olanlar öndeydi. Fakat 60'lardan sonra bu yavaş yavaş değişti. 90'larla birlikte büyük sermaye gruplarıyla birleşti. Ya büyük sermaye grupları içinde devleti kolay eleştiriyorsun. Ama öte yandan büyük sermayenin, holdinglerin yaptığı yanlışlara bir şey diyemiyorsun. Tabii bir de FETÖ ile birlikte cemaat basını oluşmuştu.
Evet.
Onlar tasfiye edildi. Dolayısıyla basın Türkiye'de yeniden yapılanıyor aslında. Sermaye ile devletle, toplumla ilişkileri nasıl olacak, bu önemli. Gazetecilerin, televizyoncuların, çalışanların tamamıyla kendilerini bu ideolojik kesimlerle birleştirmeden biraz daha Türkiye'nin geneline de hitap edebilecek. Elbette farklı yönelimler olacak yani. İnsanlar tek bir ideolojiye sahip olmaz. Bunların dışlanması gibi bir durum da tümüyle söz konusu olmamalı. Yani bu ülkede sekülerler de var ve onlar da gazetecilik yapmalı, televizyonculuk yapmalı.
Evet.
Bu değişim bence hayırlı bir değişim.
Evet.
Türkiye'nin önüne açacak bir değişim olacak diye düşünüyorum.
Evet. Hocam çok az vaktimiz kaldı. Birkaç dakikamız var. Şunu da sormak isterim. Tabii Türkiye'de medya dördüncü kuvvet olarak adlandırılıyor. Yasama, yürütme, yargı ve medya diye. Dediğiniz gibi 90'lı yıllardan itibaren holding patronlarının da özellikle Aydın Doğan'ın başını çektiği bir medya, ana akım medya sahiplerinin medyayı kendi diğer sahalardaki işleri için adeta bir araç gibi kullanmaları, evet, bu tabiri de ortaya çıkarttı ama dünyada da böyle. Çok vaktimiz sınırlı olduğu için bunu başka bir zaman yine konuşabiliriz. Ben şunu sormak istiyorum. Şöyle bir kaygı da var. Evet, ana akım medya sekülerdi, laikti. Özellikle işte Hürriyet'in başını çektiği amiral gemisi deniyordu. 1948'de kurulmuş hocam. 70 evet, yıllık bir gazete. Çizgisi belli, seküler, laik bir çizgide. Kısmen bu Doğan Medya'nın televizyonları da böyleydi. Şöyle bir şey var. Ya artık Türkiye'de muhalif bir gazete olmayacak. Evet. Ki var yani. Evet. Ama bu ana akım muhalefet diye bir şey olmayacak. Muhalefet tamamen eli ayağı evet, kesildi. Bu iktidarı rahatlatacak ve aynı zamanda bir takım daha büyük hatalar da yapmasına sebep olabilecek deniyor. Evet, bunu nasıl evet, değerlendirirsiniz? Gerçekten şimdi, bu medya grubunun satılmasıyla Türkiye'de muhalefet ölmüş müdür hocam?
Ya bir defa tabii bizim eleştirdiğimiz sadece onların seküler olması değil. Evet. Elbette insanlar bu ülkede seküler olabilir, seküler yazar da olabilir. Fakat bunların tekelcilik yapması, kamuoyunu belli bir bakış açısıyla sadece yönlendirmeye çalışmaları, özellikle mesela 7 Haziran seçimleri döneminde Demirtaş'ı nasıl parlattıklarını hatırlıyorum.
Evet, evet.
Bunlar Türkiye'nin ulusal çıkarlarına da çok ters olan davranışlardı.
Evet.
Bizim kastettiğimiz oydu. Burada tabii muhalefetin bitmesini söylemek doğru değil. Yani basının ana amacı muhalefet değildir. Basının, medyanın ana amacı kamuoyunu
doğru
gelişmelerden doğru bilgilendirmek. Bu bilgilendirme bazen iktidara muhalif düşebilir, bazen paralelleşebilir. Ama merkez, odak noktası muhalefet değildir yani aslında medyanın. Bu mümkün değil. Toplumda muhalefet olduğu müddetçe toplumda bu muhalefete karşılık gelecek medyada, televizyonda her zaman olur. Nitekim var. Yani Sözcü Gazetesi var, Halk TV var, değil mi?
Evet.
Bunlar ciddi manada Sözcü Gazetesi ve diğer gazeteler yayın yapıyorlar, okuyucuları var. Ama Türkiye devlet olarak yeni bir döneme geçiyor ve bu yeni döneme uygun olarak ana medyasının da yapılanması gerekir bence. Veya devlet buna karar verdi. Bu çünkü Hürriyet sadece bir Hürriyet değil. Ana akım medya devletle paralel olarak varlığını sürdüren bir yapıydı. Türkiye'de devlet sistem daha doğrusu yeniden yapılanırken medyada buna uygun kendisini yeniden yapılandırıyor
evet,
aslında.
O zaman hocam muhalefeti de artık ana akım medyanın yönü değişti. Yani Kantar'ın topuzu muhalefetin, artık başka yeri. Muhalefeti o zaman bizim yeniden bir düşünüp hani yani gerçekleri, doğruları, tenkit edilecek meseleler varsa bunu da tenkit edecek bir cenahın bulunmasını, bu konuda gazetecilerin bulunmasını da o zaman yeni akım medyanın düzenlemesi lazım değil mi hocam?
Şimdi muhalefet biçimi önemli.
Evet.
Daha önceki
bizim muhalefetten kastımız kuru kuru bir muhalefet
yani
değil.
Yani muhalefet biçimi.
Yani yanlışa yanlış denmesi.
Evet, yani diyelim ki muhafazakarla ilgililerle ilgili yapılan muhalefet biçimi yanlıştı.
Evet.
Yine muhafazakarlarla ilgili muhalefet yanlışları söylenecek.
Evet.
İktidarın yaptığı yanlışlıklar, eksiklikler vesaire bunların söylenmesi, ortaya konması.
Yapıcı bir şekilde.
Elbette evet. Yani. Muhalefet olmadan bir devlet de bir toplum da kendi yanlışlıklarını göremez yani. Görüp de o yanlışlıkları düzeltme imkanına sahip olamaz.
Evet.
Bu muhalefet tarzı bence. Daha önce yani işte 28 Şubat'ta hiç de topluma darbe yani bir darbe yapılıyor. Darbeye karşı doğru bilgilendirme yapılmıyor.
Yapılmıyordu.
Yani.
Değil mi? Bizzat taraf olunuyor.
Bizzat taraf olunuyordu.
Evet. O zaman biz hocam burada hani muhalefete değil hani o muhalefet biçimine.
Kesinlikle yani. Muhalefet karşıyız. Biçimi yanlıştı.
Hatta
bunun
muhalefet
değişmesi
de,
gerekir.
Muhalefet de dememek lazım bunu hocam. Tenkit demek
evet.
Lazım. Yani
yok,
hakkı
tenkit.
Hakkı desteklemek. Yanlışa da yanlış demek
yanlış
ya da
demek.
O yanlışın da ıslah edilmesini sağlamak aslında.
Aslında medyanın tabii doğru bilgiyi vermesi birinci amacı olmalı.
Evet.
Yani
objektif olmalı.
Tabii hakkı söylemek veya işte yanlışı düzeltmek değil.
Evet.
Yani medyanın
o olduğu
amacı.
Gibi yansıtmak.
Yani onu bir dergi yapabilir, kitaplar yapabilir, daha özel ama toplumu genel manada doğru bilgilendirmek asıl medyanın amacı olmalı.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.